huzur arayan topraklar. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Sesimizin sizlere ulaşmasını sağlayan teknik yapımda Burak Kararoğlu, yapım yardımcısı Melda Alpay ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle başlıyoruz programımıza. Bu programda Amerika Birleşik Devletleri'nin 2000 sonrası Orta Doğu politikalarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Bölgedeki gelişmeleri ve Orta Doğu'ya müdahalelerin gerçek nedenlerini ele alacağız. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Yayın süresince bize 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Tekrar edelim. 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir kez daha tekrar edelim. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr. Bu programımızda Basra Körfezi'nin değişen dinamikleri, İran, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını değerlendirmek üzere Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav'la bir telefon bağlantımız olacak. Stüdyoda ise değerli konuğumuz Profesör Doktor Oya Akgünenç Muhyusittin'le birlikteyiz. Konuğumuz Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar.
Teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya yönelik politikalarındaki 1990 sonrası durumu ve 2000'den sonraki değişimleri geçtiğimiz programda konuşmuştuk. Irak ve Afganistan müdahaleleriyle Büyük Orta Doğu Projesi üzerinde durduk geçtiğimiz programda. Yine geçen programda Suriye'deki olayların başlama nedenlerini de konuştuk ama daha öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikalarına da değinmiştik. İsterseniz Suriye'de yaşanan gelişmeler devam edelim. Suriye'de bugün gelinen aşamada DAEŞ'e karşı koalisyon güçlerinin saldırıları devam ediyor. Yine PYD'nin DAEŞ'le mücadelede önemli görülmesi ve desteklenmesi söz konusu. Türkmenlere yapılan saldırılar sürüyor. Uluslararası görüşmelerde de henüz bir uzlaşmaya varılamadı. Görüşmeler kesildi. Ayrıca Kilis ilimize son aylarda DAEŞ tarafından yapılan füze saldırıları ve bir türlü gerçekleşmeyen NATO desteği de söz konusu. Sayın Akgönenç, Suriye'deki gelişmeler konusundaki değerlendirmeleriniz nelerdir? Amerika'nın Suriye politikasında uluslararası terörizm ve siyasal İslam'a yaklaşımı ne ölçüde belirleyici? Bu konuya değinmenizi isteyelim.
Efendim, oldukça tehlikeli ve sıkıntılı günler geçirmekteyiz. Daha doğrusu büyük bir belirsizlik var. Kimin nereye doğru yöneleceği henüz belli değil. Ama buna rağmen ortam fevkalde kaypak. Şimdi bunu söyledikten sonra bunu netleştirmek isterim. Mesela neden böyle kelimeler kullandım? Birincisi, Amerika'nın Suriye'ye ve Orta Doğu'daki karışıklığa bakışı hala tam netlik kazanmış değil. Bir, terörle mücadele edeceğim diyor. Diğer taraftan mesela bu geçtiğimiz hafta şöyle bir şey oldu. Suriye'deki 20 muhalif grup şeyle bir araya geldiler ve dev bir ordu kurmaya karar verdiler. Yani şimdiye kadar biz ne duyuyorduk? İşte Amerika ve Batı şeyleri ezmek istiyor. Esed'in yaptıklarına karşı bir cevap vermek istiyor filan. Duyulan buydu. Bu hafta bu adeta böyle gerçekleşecek noktaya geldi. Ve bu 20'si bir araya geldiler. Dediler ki biz Esed'in ordusuna karşı bir karşı güç olacağız. Neden Esed'in ordusu? Esed'in ordusu günahsız insanların başına varil bombası attı, başka yaptı, gaz kullandı, her şeyi yaptı. Son anda Amerika bu olaya takos koydu. Dedi ki PYD de onun içinde olacak. 20 muhalif grup PYD'yi istemedi. PYD tamamen PKK'nın bir kolu olarak Suriye'de çalışan ve orada kendi Kürdistan bölgesini ayırmaya uğraşan bir grup. Muhalif grup diyor ki sen diyor ülkeyi bölmeye çalışıyorsun. Biz 20'ye yakın kişi, grup.
Özgür Suriye Ordusu ya da Suriye'deki evet, muhalif gruplar.
Bütün bunlar. Bir araya geldiğimiz zaman sen sadece bundan ya yararlanırsın yahut da beşinci kol gibi çalışırsın. Yani casusluk yaparsın. Bunlar bunu istemediler. Bunların PYD'nin buraya girmesini isteyen ve ısrar eden de Amerika. Ve dedi ki PYD'yi almazsanız biz de silah yardımı yapmayız. Şimdi iş böyle olunca biraz önce dedim ya Amerika'nın durumu belli değil. İşte buna dayanarak bu daha bu hafta oluyor 3 gün önce. Peki o zaman bunu nasıl yorumlayacağız? Yani Amerika bu işin bitmesini istiyor mu istemiyor mu? Esad'ı yenmek istiyor mu yoksa o gürültü arasından PYD'ye yol mu açmak istiyor? Ondan sonra bizimle müttefik mi? Müttefikse bizi işin içine çekiyor. Ondan sonra yanımızda yok. Kilise bomba düşüyor. Biz bunu haber veriyoruz. Herkes havalara bakıyor. Yani olay o kadar karışık bir görünüm ki. Yani işin sonunda şunu demek lazım. Bir, Amerika'nın henüz ne yaptığı ve nerede durduğu belli değil. Çok büyük ölçüde karışık bir noktada duruyor. Ve dikkatle izlenmeli. Onu diyeceğim. İkincisi, işin içinde bir de Rusya faktörü var. Rusya kesin net Esad'a yardım ediyor. Hiç olmazsa onun duruşu net ve açık. Fakat o duruşun karşılığı ne oluyor? Esad güçlerinin ve PYD'nin güçlenmesi oluyor. Dolayısıyla nereden bakarsan bak, Orta Doğu'daki komşular ve özellikle de bizim için tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor.
Evet, Sayın Akgönenç, İran'da bölgede önemli bir ülke. Evet. İzlediği dış politika ve Hizbullah Hamas gibi örgütlerle ilişkisi açısından zaman zaman da Batı'yla da karşı karşıya gelebiliyor. Terörizme destek vermek ve kitlesel imha silahları geliştirmeye çalışmakla suçlandı geçtiğimiz yıllarda. Bölgede İsrail'in güvenliğine tehditlerden biri olarak görüldü. İran'ın bölge politikaları ve nükleer programı Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna nasıl yansıdı, ilişkileri nasıl etkiledi?
Şimdi 30 yılı aşkın bir zaman Amerika ile İran arasında inanılmaz bir çekişme yer aldı. Bu Ta Humeyni dönemine kadar giden bir çekişmedir. 1979 yılında bu ayaklanma İran devrimi olduktan sonra Amerikan elçiliği ayaklanan gruplar tarafından ele geçirildi. Düşmanlık da o noktadan başladı. Çünkü Şah, daha önce devrilen Şah Amerika'nın adamıydı. Amerikan CIA'nin oraya yerleştirdiği bir insandı. Neyse, şimdi Homeini devrimi olduktan sonra ülkede kullanılan retorik de değişti. İşte düşmanlık olarak İsrail hedef gösterildi. Efendim başka batıya doğru yönük dönük konuşmalar farklı oldu. Fakat o da bir dönemde, o da geçti. Üstüne 20-30 yıl geçtikten sonra zaten hem ülke değişiyor hem şartlar değişiyor. Hem de insanlar belli bir retorikten de bıkıyorlar galiba. Şu anda İran'ın durumu bambaşka. İran bu sıkıntılı yıllarda kendisini çok geliştirdi. Yani bir faydalı şey o oldu. Hiçbir yerden yardım alamayınca, ambargo altında olunca kendi silahını, kendi arabasını, kendi makinesini üretmek gibi bir yola girdi. Ama kaba saba, ama şu ama bu adam kendisi yapıyor. İkincisi, o devrim ihracı işi var ya, hani madem biz başarılı olduk, bizim gibi olanlara da yardım ederiz. Evet, son zamanlarda ben bundan vazgeçtim dediyse bile, mesela Suriye'de savaş başladığından bu yana ilk defa el altından, sonra da açıkça yardım etmeye başladı. Bugün orada en az 11 tane İranlı general öldü. Bu çok büyük bir sayı. Hele hele general seviyesinde bir ölüm olursa bu çok daha mühim. Bu demektir ki orada inanılmaz sayıda çeşitli gruplar var. Yani askerleri mevcut. O zaman diyorsun, bir yabancı ülkede sen madem kendi işine bakacaktın, neden bu kadar kişiyle orada varsın? Resmen kendi tipi bir idarenin bekası için, kendi tipi insanların başarısı için. Şimdi bu artık böyle bir ülkenin iç işi olmaktan çıkıyor. Hatta bölge mücadelesi olmaktan evet. çıkıyor. Bu baya baya yayılmaya başlayan bir mücadele. İşin içine Amerika'yı düşünün, Rusya'yı düşünün, İran'ı düşünün. Neredeyse bu adı konmamış bir dünya savaşı mücadelesi veriliyor. Çünkü Avrupa devletleri de bu işin içinde.
Evet. Batı'yla da karşı karşıya gelebiliyor. Orta Doğu'nun en başat sorunu İsrail-Filistin sorununa gelirsek, isterseniz önce İsrail'le ilişkiler üzerinde duralım. İsrail'in güvenliğinin Büyük Orta Doğu Projesi'nin temel dayanaklarından biri olduğu hep ifade edildi. Filistin konusunda ise Bush yönetimi önce Filistin'de reform politikasını destekledi ve seçim yapılması için baskı yaptı. Ancak seçimleri Hamas kazanınca bu partiyi izole etmek için çeşitli politikalar uyguladı. Amerika'nın İsrail politikalarına, Filistin-İsrail sorununa yaklaşımına da değinir misiniz?
Efendim, bu sorduğunuz sual aslında o kadar büyük bir sual ki eminim dinleyicilerimiz de bunun farkındadır. En az 60 yıldır biz bu Filistin olayını duyuyoruz, dinliyoruz.
2000'den sonrasını ağırlıklı olarak ele alırsak Sayın Akgeneş.
Evet, evet. Yani daha gerisine gitmeyeceğim. 2000'den sonrasında. Şimdi oradaki en büyük faktör Filistin olayına baktığımızda, İsrail-Filistin mücadelesinde Amerika'nın İsrail'in arkasında durmasıdır. Bir kere bu. Peki neden diyeceksin bu kadar bunun arkasında duruyor? Özellikle de siz benim 2000'den sonrasını anlatmamı istediniz. Yani Bush idaresinin başa geçtiği dönem itibariyle Amerika'da fevkalde muhafazakar, hatta kökten dinci şeklinde rahatça tarif edilebilecek bir idare grubu başa geçmiş oldu. Evangelistler diye bilinen Bush ve etrafındaki kabinesinin tümü son derece aşırı dinci bir gruptu. Şimdi bunların inancına göre İsrail'e yardım adeta dini bir mecburiyet. Yani işte biz Hristiyan dininin esasını onlara borçluyuz. Neden onlara borçluyuz? İlk gelen kitap Tevrat Yahudilere gelmiştir. Ondan sonra gelen İncil tabii Hazreti İsa vasıtasıyla Hristiyanlara. Fakat Hazreti İsa da orijinalinde Yahudi olup sonra Yahudiliği bırakıp Hristiyan olmuştur. Şimdi Yahudiler bu nokta üstünde çalıştılar. Dediler ki ortada işte ölüm oldu, şu oldu, bu oldu ama işte o da Yahudi. Efendim onun öğrettilerinin birçoğu bizim kitapta da var. Yani bu bir şeyin devamı. Bir bakıma haklıydılar, şu bakıma haklıydılar. Allah'ın gönderdiği mesaj her zaman aynı olacaktır. Yani peygamberden peygambere değişecek değildir. Sırat-ı müstakim dediğimiz aynı düz hat üstünde giden doğru bilgilerdir. Şimdi ama bunlar bunu alıp şöyle bir şey yaptılar. Dediler ki biz ayrımı bir yana bırakalım. Bizim asıl medeniyetimiz ve dinimiz Judeo-Christian, yani Yahudi-Hristiyan birliği şeklinde ifade edilebilir. 2000 yılında da inanılmaz büyük paralar ve gayretler, lobbying hepsini yaparaktan Papa'ya şöyle bir söz söyletmeyi başardılar. Efendim işte 2000 yıl önce Hazreti İsa çarmıha gerildi. Bu çarmıha gerilişi, yakalanışı ve cezalandırılmasında her ne kadar Yahudilerin parmağı ve suçu olsa da artık 2000 yıl önceki bir suçtan dolayı yenileri suçlayamayız. Böylece de o suç şeyinden de kurtulmuş oldular. Ama bunu tamamen İsrail'in bugünkü siyasi gücü ve ekonomik gücünü sağlamak için kullandılar. Yani çok enteresan. Dini, efendim tarihi geçmişleri birçok olayı döndürüyor, dolaştırıyor. Bugünkü İsrail'in bekasını sağlamak için bir ortam yaratmaya başlıyor. İşte 2000 yılından sonra özellikle gittikçe artan Amerikan desteği ve Hamas'a karşı çıkma hikayesi de buradan kaynaklanıyor. Neden Hamas'a karşı çıkıyor? Ondan önceki mücadeleyi yürüten Filistin Kurtuluş Örgütü'ydü. Fakat bir Filistin Kurtuluş Örgütü'nün içinde Hristiyanlar da vardı, Müslümanlar da vardı, ateistler de vardı, karışık bir gruptu. İki, onlar eninde sonunda İsrail'le bir zımni anlaşma içine girdiler. Yani biz sizi yenemeyeceğiz, siz de bizden kurtulamayacaksınız, beraber yaşamayı öğrenelim
varlığını
gibisinden.
Varlığını kabul etti.
Ama Hamas çok enteresandır. Hamas aslında tam bir halk hareketi olarak başladı Filistinlilerin arasında. Mesela sık sık gösterilen filmler var, dokümenterler var. Filistinliler feci bir durum içinde yaşıyorlar. Elde yok, avuçta yok, etrafta yok. İşte o şartlar altında Hamas onlara her şeyi temin etti. Ne yaptı? İşte hastası olsa doktor bulmaya çalıştı. Efendim ilaç bulmaya çalıştı. Başına bir felaket gelse gidip ona iki tane çadır bulmaya çalıştı. Efendim yemeğin yoksa ekmeğini tuttu, böldü, bölüştürdü. Ve Hamas inanılmaz bir popülariteye kavuştu. Ve zaman içinde şeyden daha çok sevilen bir grup oldu. Yalnız burada bir püf nokta var. Hamas'ın tümü Müslümandı ve Sünniydi. Bakın şimdi işin içine din ve mezhep ne kadar girmeye başladı. O günden itibaren hem İsrailliler hem Amerika Hamas'ı terör örgütü ilan etti. Şimdi diyeceksiniz ki hiç mi bunlar terör yapmadı? Yaptılar ama son 41 yıldır yapmıyorlar. Yani şunu demek istiyorum.
Şu an Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran bir siyasi parti.
Aynen öyle. Fakat bunlar hala diyorlar ki, yani bunlar dediğim Amerikalılar.
Evet.
Siz vakti zamanında terör yaptınız. Tabii onlar şöyle bir soru sormak lazım. İsrail de başladığında terör yapıyordu. Yani onlar da İrgun ve diğer şeylerle.
Evet, İsrail'le terör onlar söz konusuydu.
Ama o bırakıldı.
Ayaklanmalar aynen. Vardı. Geçmişte terör örgütü olarak değerlendirilen birçok örgüt daha sonra Ulusal Kurtuluş Mücadelecisi,
evet,
Özgürlük
evet.
Savaşçısı olarak değerlendirildi ve belki de Ulusal Devletler kuruldu bu mücadelelerin sonucunda.
Aynen.
Sonra biraz daha irdeleyici bakmak gerekiyor derinlemesine. Orta Doğu'da Amerika'nın iyi ilişkiler kurduğu bir diğer ülke Suudi Arabistan. Ticari açıdan baktığımızda petrol çıkaran şirketlerin büyük bir çoğunluğu Amerikan menşeli.
Evet.
Suudi yönetimince petrolden elde edilen gelirlerin büyük bir kısmı da Amerikan devlet bonolarına yatırılıyor. Diğer taraftan Suudi Arabistan 81 milyar dolarla dünyada en fazla silahlanma yapan 4. ülke. Silah alımlarının büyük bir kısmı hemen hemen tamamı da Amerika'dan geliyor. Siyasi olarak ilişkiler neredeyse sorunsuz denebilir. 20. yüzyılın başından bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan ilişkilerinin ana eksenlerini neler oluşturuyor Sayın Akgönenç? Kısaca bir çerçeve çizelim çünkü bir telefon bağlantımız olacak İstanbul'da.
Hayır efendim. Şimdi Suudi Arabistan bildiğiniz gibi en başta İngiltere'nin etkisiyle ve onların desteğiyle yeni bir mezhep ortaya ataraktan Vahabilik dediğimiz bir ayrım hareketine başladı. Ve daha sonraki bir dönemde de tabii Osmanlı'ya karşı savaştı. Ve onlar o günden sonra da hep İngilizlerle çalıştı. Ne var ki? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler bu alanlardan çekilmek zorunda kaldılar. Ve bütün bu alana Amerika yerleşti. Şu anda baktığımızda Amerika-Suudi ilişkilerinin başında. Petrol geliyor, petrolün çıkartılması. Amerikan şirketleri büyük bir çoğunluğu dolayısıyla o paranın yani arslan payı Amerika'ya gidiyor. Çıkan petrol satıldığı zaman bunun parasıyla alınan şeyler,
bonolar.
Kıymetli kağıtlar, bonolar Amerika'dır. Gene Amerika şey çıkıyor ve ondan sonra yani şöyle düşünün yani Suudi'ye kim saldıracak ya da onunla kim başa çıkacak? Yani ortada öyle bir düşman yok ama hayali bir düşman her zaman vardır. O hayali düşmana karşı da Amerikan silahıyla kendisini donatarak güvene alıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla Amerika'nın bütün kontrolü yani onun üstünde. Amerika'nın bu kadar kontrol ettiği bir ülkede bağımsız karar var mıdır? Pek ondan emin değilim. İşte en büyük sıkıntı da orada başlıyor.
İsterseniz günümüze biraz sonra gelelim. Basra Körfezi bölgede stratejik öneme sahip Arabistan Yarımadası'nın kuzeyi ile İran'ın güneybatısı arasında kalan Hint Okyanusu'na bağlı bir körfez. Zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip aynı zamanda petrol ve doğalgazın taşınmasında da önemli olanaklar sağlıyor. Basra Körfezi'nin değişen dinamiklerinin politikaları etkisini değerlendirmek üzere Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav telefon hattımızda. Merhaba Sayın Oktav.
Merhaba, günaydın.
Günaydın. Basra Körfezi'nin değişen dinamikleri bu bağlamda İran, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını değerlendirir misiniz Sayın Oktav?
Tabii Arap Baharı sonrası çok büyük değişimler oldu. Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz Körfez'de her zaman en öncelikli yeri vardır ve İran'da Körfez'in en önemli düşmanı olarak algılanır. Fakat bu yeni son İran yaptırımların kaldırılması, dünyaya açık olması, pazarlarını açması İran'ın çok dengeleri değiştirdi. Fakat bu özellikle Arap Baharı ile ortaya çıkan Şii hareketinin Basra Körfezi'nde İran tarafından desteklenmesi hem değişikliğin paralelinde kalıcı oldu. Yani halen daha bu tehdit algısı özellikle Suudi Arabistan nezdinde var. Ancak diğer bir taraftan ekonomik açıdan Suudi Arabistan olsun, Körfez ülkeleri İran'la bir şekilde yakınlaşma çabası içerisindeler. Bu ne kadar hani politik açıdan sorunlar giderilmeden ekonomik açıdan yakınlaşma gerçekleşir bilemiyorum ama Amerika'nın burada rolünü hani vurgulamak isterim. Çünkü Amerika bu iki bölgeyle de ilişkilerini özellikle ekonomik açıdan İran'la ilişkilerini geliştirmek istiyor. Ama Amerika'da gerçeği söylemek gerekirse İran'ı aynı zamanda eskisi kadar diyebilirim. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir tehdit olarak algılamaya devam ediyor. Biliyorsunuz Körfez'de Amerika'nın üsleri vardır. Askeri açıdan Körfez Amerika'ya her zaman muhtaç durumda olarak biliriz ve bu halen daha da devam ediyor. Her ne kadar Körfez bölgesindeki ülkeler güvenlik ilişkilerini çeşitlendirmek isteseler de tabii ki Amerikan silah teknolojisi çok ileri olduğu için Basra Körfezi'nde önemli bir ağırlığı var. İsterseniz ben sizi hani çok uzatmıyorsam biraz daha açabilirim. Türkiye'nin Katar'la özellikle son bu işbirliği, askeri savunma işbirliği ve üs kurma girişimi çok önemli bu raddede. Çünkü Türkiye'nin biliyorsunuz Katar'la ilişkilerinde çok önemli bir ilerleme kaydedildi, ivme kazandı. Suudi Arabistan'la da elbette. Ama şu anda uluslararası sistemde ilişkiler o kadar kaygan zeminde ki mesela Türkiye aynı zamanda İran'la da ilişkiler iyi tutuyor. Son derece denge politikası izliyor. Ve tabii ki Amerika ama biraz evvel de sayın konuşmacının da söylediği gibi bu bölgede hep düşman yaratma peşinde diye ben de düşünüyorum. Günümüzde de bu hiçbir zaman geçerliliğini yitirmiyor. Yani hayali veya hayali olmayan mevcut düşmanlık potansiyellerini harekete geçirme konusunda bir politika izlediğini söyleyebilirim. Tabii çok kısa bir sürede çok ayrıntıya giremiyorum ama ne kadar açıklayıcı oluyor bilemiyorum. Arap Baharı öncesi ve sonrası diye Basra Körfezi ile ilgili konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Ama şu kısacık şunu söyleyebilirim. Askeri açıdan güvenlik her zaman önceliklidir Basra Körfezi ülkelerinin dış politikasında. Dolayısıyla politika, güvenlik önceliklidir. Ekonomik ilişkiler daha sonra geliyor. İran'la da ilişkilerinde Basra Körfezi ülkeleri her zaman güvenliği ve politik siyasi çıkarları öncelikli tutuyorlar. O yüzden bu düşmanlık algısının yine eskisi gibi devam edebileceğini söyleyebilirim.
Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Özden Zeynep Oktay.
Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi, başarılı yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Sizin bu konuda eklemek istedikleriniz var mı Sayın Akdemenç?
Bir iki küçük nokta var. Mesela biraz önce bahsetmiştik. Silahlanıyor dedik. Suudi Arabistan silahlanıyor. Ortada bir sebep de yok. Yani kim kime saldıracak acaba? Durduğu yerde Suudi Arabistan İsrail'e bir şey yapacak değil. İsrail orası. Fakat büyük silahlar alınıyor. Şimdi benim Amerika'da olduğum yıllarda hiç unutmuyorum. O sırada AVAX'lar yeni çıkmıştı. AVAX'lar bir nevi haber alma sistemi. İşte gelen düşmana karşı falan. Bunu o zaman en iyi şekilde Amerika satışını yapabiliyordu. Çünkü teknolojide ileri adımlar o yapmıştı. Hemen Suudi Arabistan kaç taneydi bilmiyorum. Şimdi geçmiş gün 20 tane AVAX alırım dedi. Bunlar da muazzam pahalı. Yani Amerikan endüstrisi için muazzam bir para bu tabii. hakikaten ihtiyacı var mıydı yok muydu? Yani kim ona saldıracaktı ki 20 avaksa ihtiyacı vardı? O da ayrı mesele. Bunu almaya kalktı. Amerikan Senatosu ve Kongresi'nde günlerce, haftalarca izin verirdik, vermezdik diye münakaşalar çıktı. Şimdi ben buna dikkati çekmek istiyorum. Amerika hem bu kadar kazançlı hem de politik üstünlüğü elden kaçırmamak için efendim ancak senatom izin verirse veya kongreden izin çıkartırsam ben bu silahları sana satabilirim şeklinde de bir de politika. Yani bir de onun karşısında yalvar yakar duruma düşmek zorunda kalıyorsun. Nitekim zavallı Saudi kendi parasıyla böyle kapılarda bekleyip aman acaba bana satacaklar mı satmayacaklar mı? Yani o zaman düşünmüştüm yani kendi kendime bir git sorsa Allah aşkına size kim saldıracak ki bunları almanıza hakikaten evet, ihtiyaç büyük var mı? Ülke. Yani böyle şimdi ama biraz önceki durumları anlattıktan sonra şunu da diyeyim. Suudi Arabistan hakikaten tehlike altında. Yani rejimi.
İçten bir tehlikeden
evet, söz ediyoruz.
Evet ve komşularda.
Onun için bu mesela...
Tehlike, affedersiniz, bu tehlikeden söz ettiğimizde bir Şii ayaklanması ya da Şiilerin yönetimdeki talepleri mi kastettiğiniz şeyler?
Hem şeye karşı, sülaleye karşı bir değişim talebi olabilir hem de Şiiler. Mesela hatırlar mısınız bu yılın başında bir Şii liderin idamı olmuştu evet. Ve kıyametler koptuydu. Şimdi aslında o biraz iyi anlaşılmadı Türkiye'de. O kişi her ne kadar işte ben bir şey yapmıyorum sadece Şiilere işte gerekli bilgileri veriyorum dediyse de Suudi Arabistan'ın kuzey kısmında bir halk hareketini teşvik ediyordu. Ve bunun delilleri bulunduğu için idam yapıldı. Yani tehlike büyük. Yıllar önceydi Suudi Arabistan Türkiye'li şey yaptı dedi ki ne olur ben istediğiniz işte parayı vereyim ama koruma işini security dediğimiz milli güvenlik sizde olsun. Türkiye bu işin içine girmedi. Dedi ki yok biz böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Siz kendi bölgenizde şey yapın falan falan. Şimdi bunun üzerine daha çok Pakistan'la bir anlaşma yaptılar. Bugün hala o anlaşma var. Tehlike anında Pakistan'ın yardıma gelmesi konusu var.
Sanırım yani geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Suudi Cumhuriyet arasında böyle bir anlaşma gerçekleştirildi.
Evet. Ancak o biz dolaylı olarak dedik ki bir savaş durumunda, bir tehlike durumunda size bölgesel olarak elbette ki yardım edeceğiz şeklinde.
Evet, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ı terörist devlet olarak suçladığında Suudi Arabistan Krallığı'ndan biz de bonolardaki paramızı çekeriz teklifi geldiğinde o suçlama geri alınmıştı. Demek ki aradaki ilişkinin çok güçlü olduğunu gösteriyor bu durumda.
Evet, inanın gene aynı şeyi kullandılar. Mesela suçlamaya kalktılar, siz terörist devletsiniz. Evet. Ya petrolü sen çıkartıyorsun, parayı sen satıyorsun, her şeyi yapıyorsun. Ondan sonra niye? İşte o tehdit, psikolojik baskı. Onlar da dedi ki tamam öyle bilirse paramızı çekeceğiz.
Evet, öyle söylediler. Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Akgönenç.
Estağfurullah.
Sevgili dinleyiciler, bu programda Amerika Birleşik Devletleri'nin 2000 sonrası Orta Doğu politikalarını Profesör Doktor Oya Akgönenç Mugusittin'le ve yine Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav'la değerlendirdik. Her iki konuğuma da teşekkür ediyorum. Süremiz de doldu. Bir hafta sonraki programımızda Orta Doğu'nun bir başka konusunu ele alacağız. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yeniden buluşmayı umuyoruz. Haftanız huzurlu geçsin. Esen kalın.
Huzur arayan topraklar.